Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programında değerli hocamız Mehmet Dinç Bey ve ben Deniz İdris Topçuoğlu ile birliktesiniz. Bugün hocamla yine daha önceki sohbetlerimiz gibi kıymetli ve güzel, zevkli bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Bugün biraz üzüntüden bahsetmek istiyoruz. Ne kadar üzülmemiz lazım? Üzülmeli miyiz? Üzülmek tek başına kötü bir şey midir? Evet. Faydaları var mıdır bize? Bunları inşallah hocamdan dinleyeceğiz. Bizim kültürümüzde hep hocam, tasavvuf kültüründe özellikle bu da geçer yahu diye her tarafa yazılır böyle. Tabii. İnsanlar üzülmesinler diye değil de oraya çok takılıp kalmasınlar diye belki biraz da bu ifadelendiriliyor. Bu noktada nasıl bir sağlıklı ruh hali geliştirebiliriz kendimizde? Evet. Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Buyurun. Evet.
Büyüklerin sözleri var, diyorlar ki duvarı nem yıkar, insanı gam yıkar diyorlar.
Evet.
Şimdi üzüntü deyince maalesef biz üzüntünün ne olduğu noktasında inanılmaz bir kafa karışıklığı yaşıyoruz bu sıralarda. Herkesin klasik olarak söylediği depresyondayım lafı var. Ama depresyon gam mıdır, keder midir, hüzün müdür, nedir, onları çok fazla detaylandırmıyoruz. Halbuki bunlar birbirinden oldukça farklı şeyler. Üzüntü dediğimiz şeyin tek bir rengi yok. Dolayısıyla hepsini aynı noktada değerlendirmek ve ona göre iyi ya da kötü diye ayırmak muhakkak yanlış olacaktır. Çünkü biz biliyoruz ki üzüntü dediğimiz şey, hüzün dediğimiz şey bizim olmazsa olmaz duygularımızdan bir tanesi. Sevinç kadar normal, doğal olması gereken bir duygu. Dolayısıyla üzüntüyü yok saymak, reddetmek, olmasın istemek sağlıklı bir ruh hali değil. Üzüntü illa olacak. Ancak tabii üzüntüde boğulmak başka bir şey. Üzüntüde boğulmak yok. Üzüntüde kendini kaybetmek yok. Üzüntüde kaybolmak, hareketsiz hale gelmek, hiçbir şey yapamaz hale gelmek, bu tür şeyler yok. Üzüntüyü doğru bir şekilde değerlendirmek lazım. Burada işte Mevlana bize çok önemli ölçüler koyuyor. Diyor ki, üzüntü diyor bir misafirdir diyor. Misafir ne demek? Gelip gidecek demek. Her duygu dünyada devri daim içerisinde. Dünyada hiçbir şey sabit durmuyor ki üzüntü dursun, duygular dursun. Dünyada her şey değişiyor ya, duygu durumumuz da değişiyor bizim. Bazen mutlu oluyoruz, bazen hüzünlü oluyoruz. Bazen kederli oluyoruz, bazen neşeli oluyoruz. Dolayısıyla Mevlana'nın burada misafir ismini vermesi çok kritik bir noktaya işaret ediyor. O da şu: üzüntü misafirdir, yani gelip gidecektir. Orada sabit kalmayacaktır. Hep biz onu doğru bir şekilde ağırlarsak hep orada sabit kalmaz. Bizi bir şekilde bırakıp gidecek. Dolayısıyla Mevlana'nın burada misafirdir sözüyle alakalı söylediği çok önemli iki tane şey var. Bunlardan birincisi, misafir ikram ister, hoş görülmek ister, hoş karşılanmak ister. O yüzden üzüntüden dolayı şikayet etmek, üzüntüden dolayı ahlanmak, vahlanmak, üzüntüden dolayı feryadü figan etmek, üzüntüden dolayı insanın kendini kaybetmesi hiçbir şekilde misafire yapılmayacak, doğru olmayan davranışlardır. Bu noktada baktığımızda işte şöyle bir üzüntüm var, perişan oldum, lanet olsun, niye böyle oldu, niye bana geldi falan gibi ahlanmak doğru bir tepki değildir üzüntü karşısında geliştirilecek. Misafire ikram edilir diyor, misafir güzel ağırlanır diyor. Üzüntü misafirse, kalbimize gelip gelmişse, biz ondan müşteki olmamamız, şikayetçi olmamamız lazım. Ve üzüntü bir öğretmendir diyor, ondan öğrenebildiğiniz kadar öğrenin. Ne öğreneceğiz? Hayatla alakalı bazı şeyleri tekrar öğreneceğiz. Yani dünyada kalıcı olan ne, geçici olan ne, değerli olan ne, değersiz olan ne, faydalı olan ne, faydasız olan ne, üzüntü olmadığı zaman öğrenmemiz mümkün olmayan şeylerin bir kısmı bunlar. Dolayısıyla üzüntü bize bir sürü şey öğretecek. Bu öğrenmeye açık olmamız lazım. İnsanlarla alakalı bir sürü şey öğretecek. Yani kim kıymetlidir, kim değildir, kim doğrudur, kim yanlıştır, kim dosttur, kim değildir.
Evet.
Bunlarla alakalı bir sürü şey öğretecek. Kendimizle alakalı bir sürü şey öğretecek. Yani ben kendimi sabırlı zannediyorum ama acaba gerçekten sabırlı mıymışım? Ben kendimi dayanıklı zannediyorum ama acaba gerçekten dayanıklı mıymışım? Ben kendimi imanlı zannediyorum ama acaba gerçekten imanlı mıymışım? Ben tevekkül sahibi olduğumu söylüyorum ama hakikaten tevekkül sahibiymişim. Ben şükür sahibi olduğumu düşünüyorum ama hakikaten şükredebiliyor muyum zor zamanda bile? Ben ahlaka oturmuş bir insan olduğumu düşünüyorum ama üzüntü zamanında da ahlaka oturmuş bir insan, evet, olarak tepki verebiliyor muyum? Aynı nezaketimi, aynı inceliğimi, aynı hassasiyetimi koruyabiliyorum. Koruyabiliyor muyum? Merhametimi hala sürdürebiliyor muyum? Empatimi, diğer gamlığımı hala sürdürebiliyor muyum? Bunlar bize üzüntünün öğreteceği çok önemli bizimle alakalı dersler ve dediğim gibi başka şekilde öğrenme imkanımız çok fazla yok. Dolayısıyla Allah vermesin bir sıkıntıyla karşılaşsak, bir üzüntü bizi gelip bulsa, bunun bir defa kalıcı olmayacağına inanmamız lazım. Bu geçecek inşallah. Siz ne güzel ifade ettiniz büyüklerimizin sözünü. Bu da geçer yahu, bu da geçecek, kalmayacak.
Eyvallah.
Geçeceğine imanımız, inancımız tam. Bu konuda kendimizi çok ciddi olarak rahatlatmak durumundayız.
Şey de var hocam, bu arada ben böyle spotlar gireyim. Buyurun. Ne gam baki, neden baki.
Tabii. Ne keyif var devamlı olarak, sürekli. Ne de üzüntü var devamlı olarak. Evet. İkisi de gelecek, geçecek.
Eyvallah.
Dolayısıyla geçeceğini bileceğiz. Kendimizi, kalbimizi karartmayacağız. Enseyi karartma diyorlar ya. Enseyi karartma demek de bu anlamda çok önemli için. Çünkü enseyi karartmak ne demek? Başı hep önde, umutsuz bir şekilde durmak demek. Bu sefer de ense güneşten kararıyor baş önde olduğu için. Enseyi karartma, başını dik tut. Başın öne eğilmesin diyor. Bu anlamda da üzüntüyle alakalı işte bizim çok önemli olarak bilmemiz gereken şey, birincisi bu üzüntü kalmayacak, gidecek bir şekilde. İkincisi, katıksız neşe diye bir şey yok. Zaten bize de yakışmaz katıksız neşe. Yani dünyada bu kadar mahzun insan varken, bu kadar acı yaşayan insan varken, bu kadar üzüntü duyan insan varken, bu kadar sıkıntı problem yaşayan insan varken, bizim katıksız neşe hedeflememiz, katıksız neşe sahibi olmayı düşünmemiz, hiç hüzün kalbimize gelmesin, üzüntü bir şekilde bize uğramasın dememiz, kalbe sahip olmaya aykırı bir şey, akla sahip olmaya aykırı bir şey, hele hele vicdana sahip olmaya aykırı bir şey. Ne olacak peki bu üzüntü? Bizim bakışımızı düzeltecek, olmayacak şeylere inandırmayacak. Ne demek olmayacak şeylere inandırmayacak? İnsan hep neşeli olsa, hiç üzülmese, hiç sıkıntı çekmese şöyle garip bir düşünceye kapılabilir. Ya dünya cennet galiba. Ama dünya cennet değil. Dünyada ben iyiyim ama bir sürü sıkıntılı insan olabilir. O yüzden üzüntü bize onları daha iyi anlayabilme ve onlara yardım etme konusunda kalbimize ciddi anlamda ölçü koyacak önemli bir öğretmen olabilir. Bir diğer mesele yine üzüntüyle alakalı bilmemiz gereken, üzüntü utanılacak bir şey değil. Yani üzülebiliriz, ağlayabiliriz, gözlerimiz yaşarabilir. Bu konuda sıkıntımız yok. Yani bu konu insani bir hal. Bundan kaçmayacağız. Bunu yaşıyorsak bunu da utanmadan yaşayabileceğiz. Utanmadan yaşamak ne demek? Paylaşmayı bileceğiz. Yani üzüntümüz varsa o konuda üzüntümüzü açabileceğimiz, derdimizi dökebileceğimiz, yükümüzü hafifletebileceğimiz insanlar, dostlar bulundurmamız çok önemli. Aynı vazifeyi onlar üzüldüğünde biz de onlar için yapmamız lazım. Çok bildiğimiz bir söz var ama çok güzel bir sözdür. Diyor ki, üzüntüler paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça çoğalır diyor. Dolayısıyla paylaşmak bizim esasımız. Üzüntümüzü de paylaşacağız, mutluluğumuzu da paylaşacağız ama bizim üzüntüyle alakalı çok iyi bilmemiz gereken şey şu: üzüntüyle alakalı paylaşım yapacağımız dostların olması, zor gün dostu, sıkıntılı gün dostu olması çok önemli.
Aslında üzüntü bize dostumuzu, başta da söylediğiniz onu, dostumuzu, düşmanımızı seçme.
Tabii.
Düşmanımızı demeyelim de kim daha bir dostumuz, arkadaşımız, onu görme imkanı da sağlamış oluyor.
Tabii.
Hocam.
Evet. Gerçek dostları öğrenme imkanı sağlıyor. Evet. Bu noktada üzüntü bizim için bir sürü imkan oluşturuyor ama doğru bir şekilde, doğru sebeplerle üzülebilirsek. O yüzden ilk başta şunu soralım. Kime üzülüyoruz? Neden üzülüyoruz? Nasıl üzülüyoruz? Kimler bizi üzüyor, hangi sebepler bizi üzüyor ve biz bu üzüntü davranışını nasıl gösteriyoruz? Şimdi bazı insan vardır, kendisi için üzülür. Hı hı. Nasıl kendisi için üzülür? Ya yıllar kaybettik, ömür geldi geçti, bir şey yapamadık, bir sürü fırsat kaçırdık diye üzülür. Ancak şöyle bir gerçekten yüz çevirmemek lazım, gözden kaçırmamak lazım. Bir insan üzülüyorsa nefes alıp veriyor demektir, yaşıyor demektir. Yaşıyorsa halen yapabileceği bir sürü şey vardır. Dolayısıyla geçmişe üzüldüm, üzüldükçe içime çöktüm, üzüldükçe içime kapandım, hiçbir şey yapasım gelmiyor. O zaman bugüne üzül, geçmişe üzülme. Bugün de bir şey yapmıyorsun çünkü. Hı hı. Ama şunu yaparsa, mesela doğru bir şekilde üzülürse insan ne yapar? Ben geçmişi değerlendiremedim, güzel bir şekilde yaşayamadım. Tamam, o zaman şimdi daha da güzel yaşamak için çalışmam lazım. Yani geçmişte bir güzel yaşayamadıysam bugün telafisi için iki güzel yaşamam lazım. Ama doğru üzülmezse insan ne oluyor? Bugün bir güzel yaşayacaksa onu da yapamaz hale geliyor. O yüzden kaçırdığımız fırsatlar, kaybettiğimiz yıllar için üzülüyorsak orada mutlaka telafi yoluna gitmek ama asla ve asla vazgeçmemek lazım.
Bir hadis var bunu destekleyen. Buyurun. Onu söyleyeyim lütfen. Hocam. Diyor ki Peygamber Efendimiz, müminin işine şaşılır. Onun her hali hayırlıdır. O bir nimete erer, şükreder, hayra nail olur. Bir külfetle karşılaşır, yani bir sıkıntıyla, belki onu üzecek bir şeyle. Evet. Ki genelde külfetler insanı üzerde. Tabii. Karşılaşır, sabreder, yine hayra erer. Evet. Yani bu şeyde olmak lazım.
Tabii evet. Bu kıvamda olmak evet. lazım. Evet. Bir diğer mesele, bazı insan olamadığı insan için üzülür. Hmm. Hani diyorlar ya, gençler bile bilse, yaşlar yapabilse, işte ben şimdi genç olsam şöyle olurum, benim şöyle imkanım olsa şöyle olurum, şu makamda olsam böyle olurum falan. Bunlar tamamen mazerettir. Mazeret insanın kapılabileceği en büyük mikroplardan, hastalıklardan bir tanesidir. Şu makamda olsam şöyle yapardım, şu malım olsa böyle yapardım, şu yaşım olsa şöyle yapardım, hepsi mazeret. Onun yerine ben bu yaşta, bu imkanla, bu çevreyle ne yapabilirime bakması lazım. Çünkü herkes sahip olamadıklarının hesabını vermeyecek, sahip olduklarının hesabını verecek. O yüzden olamadığım insana üzülüp yas tutmak yerine olabileceğim insanın peşinden koşmam lazım. Çünkü olamadığım insanı zaten olamamışım. Yas tuttukça olabileceğim insanı olmaktan da kaçırıyorum. O fırsatı da kaçırıyorum. O yüzden olamadığım insana, geçmiş yıllara, kaçırdığım fırsatlara üzülmemem lazım. Şayet zengin olamadım diye üzülüyorsam, makam sahibi olamadım diye üzülüyorsam, şu eşyaya sahip olamadım diye, şu mobilya takımına sahip olamadım diye, şu eve sahip olamadım diye üzülüyorsam, o zaman ciddi bir kalp check-up'ına gitmem lazım. Ama bu kalp check-up'ı kardiyologların yaptığı check-up olmayacak. Başka bir doktorun yaptığı check-up olması lazım. Çünkü bir insan bir maldan dolayı, bir paradan dolayı, bir makamdan dolayı üzülüyorsa, orada niçin bu benim için bu kadar önemli, niçin ben kendimi bu kadar bununla bağdaştırmışım ve anlamlandırmışım konusunda varoluşsal sorular sorulması lazım. Ben hayat nasıl anlamlandırıyorum acaba? Para üzerinden mi anlamlandırıyorum? Makam üzerinden mi anlamlandırıyorum? Eşya üzerinden mi anlamlandırıyorum da bu kadar üzüyor beni? Özellikle bakıyorum, çiftler arasında bazen bunlar çok büyük problem olabiliyor. Şu eşyayı almadın bana, şu parayı vermedin bana, şunu yapmadın bana vesaire gibi maddiyat temelli çokça tartışmalar, küslükler, kavgalar, ayrılmalar söz konusu olabiliyor. Burada insanın kendini, hayatı nasıl konumlandırdığı konusunda gözden geçirmesi için iyi bir fırsat olabilir. Niçin benim kalbime para sevgisi bu kadar girmiş durumda, makam sevgisi bu kadar girmiş durumda ya da imkan sevgisi bu kadar girmiş durumda? Bu da varsa şayet üzüntü bize bu noktada öğretmenlik yapabilir. Tabii burada baktığımızda işte hangi sebeple üzülüyorsak üzülelim, kaçırdığımız yıllar için, sahip olamadığımız mallar için, kazanamadığımız paralar için, olamadığımız insan için hangi sebeple üzülüyorsak üzülelim, şayet bu üzüntü bizi daha çaresiz hissettiriyorsa, daha güçsüz hissettiriyorsa, daha imkansız, yapamaz hissettiriyorsa, bu üzüntü zararlı bir üzüntüdür. Bu üzüntü hastalıktır. Bilakis bu üzüntü bizi daha güçlü hissettirmesi lazım. Çünkü öğretmen diyoruz ya, bir şey bize bir şey öğretecek. Biz o öğrendiğimizde yaşamaya başlayacağız. Daha çareli, daha bir şeyler yapabilir hissedecek. Daha enerjik hissettirecek ki bu öğretmenlik yapmış olsun. İkinci olarak da şayet üzüldüğümüz bu konular bize bir zaafla beraber geliyorsa, bu duyguların yanında bir zaaf da beraberinde geliyorsa bizde, nasıl bir zaaf? Haset duyuyorsak, ben kazanamadım, o kazandı. Halbuki ben hak ediyordum. Ben gelemedim o makama, o geldi. Halbuki hak etmiyordu. Veya tamah gibi zararlı karakter özelliklerine sebep oluyorsa bizde, daha çok sahip olayım, daha çok benim olsun, daha çok çalışayım falan gibi. Bu da sıkıntılı bir üzüntü tarzıdır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu sebep anlamında kendimizle alakalı bilmemiz gereken üzüntü boyutu. Başka insanlarla alakalı da üzüldüğümüz olabilir sebep anlamında yine. Yani niye üzülüyoruzun cevabı olarak, kime üzülüyoruzun cevabı olarak başka insanlara da zaman zaman üzülüyor olabiliriz. Nesine üzülüyoruz? Bir şey söylemiştir, ona üzülürüz. Bir şey yapmıştır, ona üzülürüz. Ya da bir şey bekliyoruzdur, yapmamıştır, ona üzülürüz. Ya da birini sevmiştir, biz onu sevmiyoruzdur, ona üzülürüz. Birini sevmemiştir, biz onu seviyoruzdur, ona üzülürüz. Ya da hoyattır, kabadır, duygusuzdur, düşüncesizdir, dertsizdir, vurdum duymazdır. Artık ne sıfat yapıştırırsak ona, o davranışlarına üzülürüz. Yalnız burada birinci olarak bizim bilmemiz gereken şey şu. Herkes kendi hesabını verecek. Eyvallah. Dolayısıyla başka insanın hoyratlığı bizi o kadar ilgilendirmemesi gerekiyor. O kendi hesabını verecek. Benim düşünmem gereken şey onun hoyratlığı karşısında ben de hoyrat oluyor muyum, olmuyor muyum? Ben de ahlakımı muhafaza edebiliyor muyum, edemiyor muyum? Onun vurduğum duymazlığı karşısında benim hassasiyetim artıyor mu, azalıyor mu? Azalıyorsa sıkıntı, artıyorsa problem yok. Veya onun kabalığı karşısında benim nezaketimde bir değişme var mı? Yoksa problem yok. Varsa sıkıntı var, benim nezaketim de demek ki tam temelli olarak oturmamış. Dolayısıyla başka insanlarla alakalı çok dikkatli olmamız lazım. Niye bu insanlar bizi bu kadar üzüyorlar? Başkalarının söylediklerine niçin bu kadar üzülüyoruz? Benle alakalı bir şey söylüyor adam. Doğruysa üzülme, sevin. Değiştirmek için fırsat. Büyükler diyorlar ya, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz diye. Bana büyük bir irfan kazandırmış oluyor. Benle alakalı söylediği şey, hoşuma gitmeyen şey doğruysa düzeltmek için imkan. Yanlışsa yine sevinmek için imkan. Niçin? Bayağı bir ondan alacağım var demektir. Yani hak etmediğim bir şeyi söylüyor. Bu dünyanın öbür tarafı var. Dolayısıyla bugün olmazsa yarın, ama bir gün mutlaka onun hesabını verecek. Yanlış. Yani ben düzeltebiliyorsam da düzeltirim o yanlış algıyı, ama üzülerek yapabileceğim bir şey yok. Evet. Veya şöyle bir şey yapmış, böyle bir şey yapmamış. Herkes dediğim gibi kendi hesabını verecek. Biz başka insanların hesabından ziyade kendi hesabımızı düşelim. Başka insanların yaptıklarından ziyade kendi yaptıklarımızı düşünelim. Biz ne yapıyoruz, biz ne yapmıyoruz diye. Bu noktada işte yine iki tane şeye bakmamız lazım. Başka insanların, başka insanlar sebeple üzüldüğümüz zaman. Bunlardan birincisi, bu üzüntü bizi daha ümitsiz yapıyor mu? İnsanlarla alakalı, hayatla alakalı daha karamsar yapıyor mu? Daha sevgisiz yapıyor mu? Daha ilgisiz yapıyor mu? Yani bu insan böyle, ben insanları sevmeyeceğim, kimse sevgiyi hak etmiyor. Bu insanlar nankör, ben insanlarla ilgilenmeyeceğim. Ya da dünya çok kötüye gidiyor falan gibi olumsuz duygular uyandırıyorsa bende, bu üzüntü zararlı bir üzüntüdür. Bir diğer mesele olarak yine bizde bu üzüntünün sonucu olarak da paylaşmayı azaltıyorsa, hoş görmeyi azaltıyorsa, insanlara yönelik gösterdiğimiz güzellikleri azaltıyor ya da kaybettiriyorsa, bu üzüntü bana zarar veren bir üzüntüdür. Ben bu üzüntüyü doğru ağırlayamıyorum demektir. Halbuki doğru olan ne? Bir insanda kabalık mı gördük? Nezaketle alakalı hassasiyetimizin artması lazım ki onun kabalığını da telafi etsin. Bir insanda nankörlük mü gördük? Paylaşımla alakalı hassasiyetimizi arttırmamız lazım ki o insan nankörlüğü bırakır hale gelsin. Veya evet, o insanın yerine ben dünyanın paylaşım yapan insan kontenjanını, güzelliğini arttırmış olayım. Dolayısıyla bu da üzüntüyle alakalı dikkat etmemiz gereken sebeplerden bir tanesi. Neden üzülüyoruz meselesiyle alakalı yine çıkmaz sorular var. Yani neden ben değil o kazandı, neden ben değil o bildi, neden ben değil o bilindi falan gibi sorularla takılırsa insan dipsiz kuyuya düşer ve bu dipsiz kuyudaki sorular bitmez sorulardır. Yani bunların cevabı yok. Çünkü dünyada bizim kontrol edemediğimiz kader diye bir mekanizma var. Tabii. Ve bu kader diye denilen mekanizmayı biz kontrol edemiyoruz. Bu yüzden tevekkül bize çok lazım bir şey. Tevekkül edebildiğimiz zaman kurtuluruz, ama tevekkül edemez, bu biteviye soruların peşine düşersek o zaman üzüntüden kurtulamayız ve bu üzüntü bize zarar verir hale gelir. Bu noktada bizim almamız gereken duruş şudur. Emek verdik, olmadı. Yapmaya çalıştık, beceremedik. Ama bir şekilde bizim aklımıza gelmeyen insanlar kazandı. Aklımıza gelmeyen insanlar bir yerlere geldi. Olur. Ama burada bilmemiz gereken şey şu. Herkesin iç dünyasıyla dış dünyası farklı. Görünen hayatıyla görünmeyen hayatı farklı. Bunu en çok psikologlar olarak biz görüyoruz. Hmm. Yani el aleme şen görünür dört köşem, bilen bilir kırık yerim neremdir diyor ya. İnsanlar dışarıda çok varlıklı, çok imkanlı, çok güzel bir hayat yaşıyor, çok mutlu bir hayat yaşıyor gibi görünüyorlar ama içlerde ne kırıklıklar var. O yüzden dışarıdan baktığımızda ya adam ne kadar ferah feza yaşıyor, ben niye böyle sıkıntı yaşıyorum, ben niye bilinemedim, o bilindi böyle oldu falan diye üzülürsek yanlış yaparız. Çünkü o insanda başka türden çok çok zor imtihanlar veriyor. Bir diğer mesele de tabii bizim kültürümüzde, inancımızda çok ciddi, net olarak bildiğimiz bir gerçek var. O da şu: hayır gibi görünen şey şer olabilir, şer gibi görünen şey hayır olabilir. Dolayısıyla benim bugün üzüldüğüm şey şer gibi gördüysem belki hayra dönüşecek bana. Tabii. Şer gibi hayır gibi gördüysem ve bir türlü sahip olamadıysam ve ondan dolayı üzülüyorsam belki benim için şer olacaktı, Allah beni korudu. Bunu sadece dilde söylememek lazım. Her şeyin hayırlısı lafını çok söylüyoruz ama bunu hakikaten söylediğimizden daha çok inanmamız lazım. Şayet bu inanma noktasına gelmez, sadece dil noktasına gelirse o zaman sıkıntı olur. Dolayısıyla bizim burada üzüntüyle ve hayatla alakalı yapmamız gereken, almamız gereken tavırlardan en önemlisi şu: tedbiri bileceğiz ama tevekkülü asla bırakmayacağız. Tevekkülü anlamazlık yapmayacağız. Tedbiri de yerine getireceğiz ama tevekküle de sahip olacağız. Tevekkülü de baştan sona kuşatacağız. Öbür türlü tedbiri yapmazsak, tevekkülü de kuşanmazsak mutlak surette zararlı bir üzüntü içerisine gireriz. Ama tedbiri yapar, tevekkülü de kuşanırsak bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Bizim üzüntümüz bizi yıkamaz, bilakis yüceltir, ayağa kaldırır. Bazı insanlar sebep olarak bakıyoruz üzüntüye, görme kusurları sebebiyle üzülürler. Ne demek görme kusuru sebebiyle üzülürler? Yani dünyanın bir hikayesi var, bir devri daimi var, bir akışı var. Bu akışı birkaç günle değerlendirirse sıkıntı. Ya son birkaç günde başıma kötü şeyler geliyor, insanlık nereye gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya dünya birkaç günden ibaret değil ki. Birkaç aydır böyle oluyor, birkaç aydan da ibaret değil. Ya birkaç yıldır hiç yüzümüz gülmedi, ama birkaç yıl da değil, binlerce yıllık bir insanlık tarihi var. Dolayısıyla resmin bütününü görmeye çalışmak lazım. Birkaç günle, birkaç yılla insanlığı değerlendirip, inancı değerlendirip, iyiliği değerlendirip, ya iyiler hep zayıf, kötüler hep güçlü, kötüler hep kazanıyor, iyiler hep kaybediyor, biz niye böyleyiz falan gibi noktalara varıp insanın üzülmesi görme kusuru demektir. İnsan yanlış yere bakıyor, yanlış şekilde bakıyor demektir. Dolayısıyla bilmemiz gereken bir şey var, o da şu: hakikatin resmi bir ömre sığmayacak kadar büyüktür. Bizim ömrümüze sığmaz. Evet. Kocaman bir resmi var. Ve hakikatin resmi bugün olanı yarın devam ettirmeyecek kadar değişkendir. Yani bugün iyi olan yarın değişebilir, kötü olabilir. Bugün mutlu olan yarın üzüntülü olabilir. Hep değişecek bu, dünyanın devri daimi içerisinde. Ve hakikatin rengi, hakikatin gerçeği tek bir rengi baskın yapmayacak kadar çeşitli. Her türlü renk olacak. Siyah da olacak zaman zaman. Zaman zaman beyaz olacak, zaman zaman gri olacak. O yüzden bugün siyah var, hep siyah olacak diye bir şey yok. Bir tek beyaz olsun, her taraf başka renk olmasın diye bir şey yok. Siyah da olacak, beyaz da olacak. Bugün siyah baskın olacak, yarın beyaz olacak. Ama bunlar değişecek. Bunları bir günle, bir ayla, bir yılla değerlendirmek görme kusurudur ve insana bir şekilde zarar verir. Bazı insanda da görme kusuru olmaz, hayal bozukluğu olur. Hayal bozukluğu ne demek? İnsanlar İki türden hayal bozukluğu yaşarlar. Bir tanesi hayal kurmayı bırakır, kalbini taşlaştırır, sadece üzülür, şikayet eder, söylenir, karamsar bir makineye dönüşür. Yani makineye bağlamış hayatı, devamlı şikayet eden bir makine var karşınızda. Hayal yok, hedef yok, ideal yok, hayal bozukluğu yaşıyor. Bu ciddi anlamda insanı zararlı bir sürece sokan, hasta eden bir problemdir. Bazı insanlar da hayal kurmayı bırakmaz ama zamanı okuyamaz, zemini, kültürü, coğrafyayı okuyamaz, kendini okuyamaz ve zamana, zemine, kendine uygun olmayan uçuk hayaller peşine girer. Bunlar olmayınca da hayal kırıklığı yaşar. Ve bu hayalleri nereden kurduğu da meçhuldür. Genellikle kopya hayaller kurar. Yani birisi söylediği için o hayali kurmuştur. Birisi kurduğu için o hayali kurmuştur. Çünkü kendine özel, kendini bildiği için, kendini tanıdığı için hayal kurmadığından dolayı o hayali kendine özel bir hayal değildir. Başkasının hayalini kopyalamıştır. O yapmaya, gerçekleştirmeye çalışıyordur. Olmayınca da neden olmuyor diye üzülüyordur. Halbuki hayal dediğimiz şey kişiye özel olacak, kişinin gerçekliğine, hayatına uygun olacak ve ondan sonra gerçekleşmesi mümkün olacak. Böyle olmadığı zaman gerçekleşmez, gerçekleşmediği zaman üzülür ama boş bir üzüntüdür. Çünkü ne kadar üzülürse üzülsün, zamana, zemine, karakterine, kişiliğine uygun olmayan, kendine uygun olmayan hayalleri kurduğu zaman o hayalin gerçekleşme oranı elbette sıkıntılıdır. Dolayısıyla bu da hayal bozukluğu sebebiyle yaşanan problemlerden bir tanesidir. Bir diğer mesele, kime üzüleceğizi konuştuk, kendimiz ve insanlarla alakalı nasıl üzülmemiz gerektiği hakkında bilgi verdik, nasıl üzüleceğiz, neden üzüldüğümüz konularını konuştuk, hayal bozukluğundan bahsettik, görme kusurlarından bahsettik, bir de tedbir tevekkülü bilmeden insanın bazı davranışlara girmesinin sıkıntılarından bahsettik. Şimdi nasıl üzüldüğümüz konusu çok önemli. Yani bir şey yaşadık, yaşıyoruz diyelim. Bu yaşadığımız üzüntü sonucunda, bu hüzün neticesinde gözümüz yaşarmayacak mı? Yaşaracak. Kalbimiz ağırlaşmayacak mı? Ağırlaşacak. Düşüncemiz zaman zaman karışmayacak mı? Karışacak. Bunların hepsi normal tepkiler. Bunlarda sıkıntı yok. Ama bütün bunların neticesinde biz nasıl bir tepki geliştireceğiz? Davranış olarak ne göstereceğiz? Bütün bunların neticesinde biz daha hareket etmeyen, pasif, işe yaramaz insanlar mı olacağız? Yoksa daha enerjik, daha hareketli, daha aktif bir insan mı olacağız? Bizi bu üzüntü daha çalışkan mı yapacak, daha tembel mi yapacak? Daha azimli ve gayretli mi yapacak, daha gevşemiş ve boş vermiş mi yapacak? Şayet daha gevşek ve boş vermiş yaparsa, daha tembel yaparsa, daha pasif yaparsa bu üzüntü hastalıktır, tedavi edilmesi lazım, sıkıntılı. Ama daha aktif olursak, daha çalışkan olursak, daha azimli ve gayretli olursak burada üzüntünün eğitimini almış iyi bir öğrenciyiz ve bu üzüntü bize fayda sağladı demektir. Hastalık değil, şifa oldu demektir. Dolayısıyla üzüntüye bu çerçeveden bakmamız gerekiyor. Şimdi böyle olursa üzüntü bizi muhakkak değiştirir. Üzüntü bizi başka bir insan yapar. Ne yapar? Üzüntü kendimizin üzüntüsü, bizim üzüntümüz olur. Dışarıda lanet ettiğimiz, uzak durduğumuz bir bela, sıkıntı değil. Bizim öğretmenimiz üzüntümüz olur ve bunu üzüntümüz haline getirirsek bencillikten kurtulup daha diyargam insan oluruz. Mahzun kalplere karşı hassasiyetimiz artar. Daha aktif, daha çalışkan, daha azim, daha gayretli bir insan olduk ya. Evet. Mahzun kalpleri daha iyi anlayıp onlara çözüm üretme anlamında daha çok şey yapabiliriz. Tüketimimiz değil, üretimimiz artar. Yani illa bir şeylere sahip olayım, bir şeyler alayım, bir şeyleri tüketeyim, bir yerlere geleyim değil. İnsanlara yönelik bir şeyler de geliştireyim, anlamlandırdım ya doğru bir şekilde, üzüntümü doğru bir şekilde yönlendirdim ya, üretimimi de arttırmış olurum. Çok önemli bir şey, anlamsızlığımızı değil anlamlarımızı arttırır. Yani hayata dair bir geliştirdiğimiz anlamları, insanlara dair geliştirdiğimiz
anlamları,
sahip
olduklarımızın anlamını,
kendimizle alakalı geliştirdiğimiz anlamları bu üzüntünün öğretmenliğine kendimizi açarsak arttırmamız mümkün olur. Ancak burada çok önemli bir şey var, o da şu: bütün bunlar olsun için aklımızı kontrol etmemiz lazım. Üzüntü zamanında ne düşünüyoruz? Üzüntüyü neye yoruyoruz? Üzüntüyle ne yapmayı planlıyoruz zihinsel olarak? Kalbimiz neler hissediyor? Bedbinlik mi hissediyor? Derin kederler mi hissediyor? Yoksa o üzüntüden bir enerji çıkarmayı becerebiliyor mu? Hislerimi ben kontrol edebiliyorum. İnsanlara karşı bu üzüntü bende nefret mi uyandırıyor, merhamet mi uyandırıyor? Uzaklık mı uyandırıyor, yakınlık mı uyandırıyor? Ya da diğer boyutta baktığımızda davranışlarımızı da kontrol altında tutmamız lazım. Dediğim gibi pasif yapmayacak, kötülük davranışı göstermeyecek, kabalık göstermeyecek. Ya üzüntüyüm ben, ne yaptığımı biliyorum, kaba davranıyorum, beni idare edin değil. Üzüntülüysem insanları üzme konusunda daha hassas olmam lazım. Çünkü ne olduğunu ben biliyorum. O yüzden davranışlarımızı da mutlaka kontrol altında tutacağız. Ama burada bütün bunların sonucu olarak, bütün bunların neticesi olarak aklımızı, kalbimizi, davranışlarımızı kontrol altında tuttuğumuzda sözlerimiz gelişigüzel olmayacak. Sözlerimiz bilmez insan sözü olmayacak. Üzüldüm, ne edeyim bilmiyordum, böyle bir şey yok. Sözlerime sahip olacağım. O üzüntüyle söyledim, çok pişmanım demeyeceğiz. Söylemeden sahip olmaya çalışacağız. Çünkü insanlar üzüldüklerinde çok insanı üzebiliyorlar ama buna hakkımız yok bizim. Ben üzüldüm diye başka insanları üzme hakkına sahip değilim. Bu üzüntü sonucu geliştirilebilecek en yanlış davranışlardan bir tanesi. O yüzden sözlerimize dikkat edeceğiz. Hayallerimize dikkat edeceğiz. Ne hayal kuruyoruz? Bu üzüntü bana kendimle alakalı nasıl hayaller kurdurmaya başlıyor? Geleceğimle alakalı nasıl hayaller kurdurmaya başlıyor? Bunlara da dikkat edeceğim. Ve böyle yaparsam bu üzüntü beni büyütecek. Bu üzüntü beni olgunlaştıracak ve bu üzüntü beni güzelleştirecek. Şair diyor ya, hüzün ki en ziyade yakışandır bize diyor. Üzüntü, hüzün bize yakışacak çünkü bizim öğretmenimiz olacak. Bizi daha güzel bir insan, daha anlayışlı bir insan, daha doğru işler yapan, iyi kalpli, geniş yürekli insan yapacak. Böyle üzüntüye can kurban. Evet. Ama üzüntü böyle değerlendirilirse, böyle olur, böyle değerlendirilmezse insanı perişan eden, daha kötü davranışlar sergileyen, daha kaba, daha anlayışsız bir insan haline getirebilir. O yüzden üzüntü mutlaka hayatımızda olacak toparlarsak, ama o üzüntüyle ilişkimizi nasıl kontrol edeceğimiz, o üzüntüden hangi dersleri alacağımız, bu üzüntü anında ve sonrasında nasıl davranacağımız tamamen bizle alakalı bir şeydir. O kontrolü elden bırakmayalım. Bu kontrolü elden bırakmamak için de üzüntü anında ve sonrasında kalbimize, düşüncelerimize, zihnimize, duygularımıza ve davranışlarımıza mutlaka sahip olmamız gerekiyor.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Yani hocam, hayatı kazan kazan kıvamında yaşamak gerekiyor, evet, değil mi? Yani bu tabii, maddi açıdan bir kazanç olarak görülmemeli. O da olursa helalinden çok iyi de. Hı hı. Yani bir musibet geldiğinde, bir üzüntü hali olduğunda da buradan ben ne ders çıkarabilirim, ne öğrenebilirim? Evet. Yani bu bana ne kazandırabilir? İşin burasına bakmak, evet, gerekiyor. Böyle baktığınız zaman gerçekten biraz önce de özetlediğiniz gibi sizi yetiştirebiliyor, geliştirebiliyor. Efendim, tecrübe kazandırabiliyor. Direnç kazandırabiliyor. Evet. Ruhsal manada, evet, size direnç kazandırabiliyor. Ama siz onu ev sahibi gibi ağırlarsanız, yani misafir gibi görmezseniz üzüntüleri, onlarda boğulursanız hep kaybediyorsunuz.
Aynen öyle.
Yani gerçekten Peygamber Efendimizin müminlerle ilgili tasvirleri de bu anlamda çok kıymetli. Yani ayağına diken batar diyor bir Müslümanın, acıtır, ağlatır. Yani bu bir temsildir yani. Müslümanın başına gelen her türlü bir musibet, bir diken batması kadar bile olsa, onun diyor günahlarına kefarettir. Yani her kötülükte bile iyi neyi yakalayabilir mi? Bunu insanın kendisine yerleştirmesi
çok doğru
gerekiyor. Ve zihnini de özellikle, o söylediğiniz bence çok önemli bir şey. İnsanın düşünceleri gerçekten çok duygulara da tesir ediyor. Yani nasıl yaklaştığınız meseleye çok önemli. Aslında iyi bir, sağlıklı bir düşünce dünyanız varsa bunları siz çok iyi değerlendiriyorsunuz. Evet. Çünkü bakın liderlere, dünya tarihindeki liderlere, en büyük üzüntüleri onlar yaşıyor ya, değil mi?
Tabii.
Yani Peygamber Efendimiz'e bakın, yani yanlış anlaşılır, isim vermiyoruz, bakın değişik kişilere, en büyük üzüntüleri onlar yaşıyor ama en büyük başarılara da onlar, tabii, imza atıyorlar.
Üzüntünün
neden?
Öğretmenliğine kendilerini açmışlar.
Tabii
ve
ki.
Üzüntü onlar için iyilik olmuş, kötülük,
kesinlikle,
olmamış,
öyle,
fayda olmuş, zarar olmamış.
Evet, yani zor. Tabii zor, ama zorları yapabilenler başarıyor bu hayatı da.
Yani şimdi daha önce de konuşmuştuk ya, Allah'tan doğru şeyler istemek lazım. Doğru dualar etmek lazım. Allah'ım bana hiç üzüntü verme. Bu dünya hayat değil, bu olacak bir şey değil. Bunun yerine üzüntü gelecek bana, bununla baş edebilecek gücü ver diye dua etmek lazım.
Ya, ya evet, siz diyordunuz güçlü olmak iste.
Tabii. Kolay bir hayat isteme,
bir
güçlü olmayı iste. Doğru dua etmek bu demek.
Evet, doğru dua etmek bu demek diyordunuz. Evet. İnşallah hocam, geçen de söylemiştiniz bu Steve Jobs'tan hareketle aç kal budala kal diye bir söz,
evet,
var.
Evet.
Hatta bir dahaki program bunu konuşsak aslında
olur,
çok
olur,
güzel olur.
Niyetle.
Yani bu şey demek genel anlamda, açık ol öğrenmeye, ders, hı-hı, çıkarmaya, hikmetleri görmeye açık ol manasına gelen bir söz. Ben böyle anlıyorum,
tabii,
bunu.
Tabii.
Haftaya da biraz bunu konuşuruz,
olur,
olmazsa. Güzel olur. Onun için üzüntülerimizi bir hoca, bir öğretmen gibi görmeyi Allah nasip etsin bize.
İnşallah.
İnşallah. Değerli dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Mehmet Dinç hocamız ve bendeniz İdris Topçuoğlu ile birlikte İnsan bu programının sonundayız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Yeni bir programda birlikte olmayı ümit ediyoruz.